Item 10, sayfa 118. Toplantı gürültülü ve sinirli geçti. Fakat Brock'la Struan duruma hakim oldular. Amerikalılar dışında bütün tüccarlar Struan'ın özel büro olarak kullandığı geniş salonda toplanmışlardı. Bir duvarın önünü konyak, viski, rom ve bira fıçıları boydan boya kaplıyordu. Raflardaki kitap ve hesap defterleri yüzünden diğer duvar da gözükmüyordu. Başka bir duvara Quance'ın yapmış olduğu tablolar asılmıştı. Camlı dolaplarda gümüş maşrapalar duruyordu. Yine başka bir rafa da kılıçlar, tüfekler, barut kapları sıralanmıştı. 40 kadar tüccar vardı salonda. Çoğu İngiliz ya da İskoçtu. Hintli tüccarlardan Ramji, "Tehlikenin kokusunu alıyorum," dedi. "Hemen geri çekilmemizi öneriyorum." Roach sert bir sesle cevap verdi. "Planın amacı geri çekilmek değil Ramji. Ben planı uygun buldum. Bay Brock'un fikrini de kabul ediyorum. Çok konuştuk ve yoruldum." Struan'ın planı basitti. Herkes kendi fabrikasında bekleyecekti. Eğer tatsızlık çıkarsa Struan işaret verince hepsi onun fabrikasında toplanacaklardı. Gerekirse onlar gelirken askerlere ateş ederek adamları koruyacaktı. Danimarkalı Eliksen, "Bir şey önerebilir miyim Bay Struan?" dedi. Struan bu uzun boylu sarışın ağzı sıkı adama baktı. "Tabii. Birimiz gönüllü olarak Vanpoa'ya gitmeli. Oradan da süratli bir lorkayla Hong Kong'a geçer ve donanmaya haber verir. Geçen kez olduğu gibi bizi kuşatırlarsa diye düşündüm." Vivian başını salladı. "İyi fikir." Uzun boylu, soluk renkli bir adamdı ve bulut gibi de sarhoştu. "Hepimiz birden gönüllü gidelim. Bir viski daha içebilir miyim?" "Teşekkür ederim." Sonra yine bir ağızdan konuşup kimin gönüllü gideceği konusunda kavgaya başladılar. Sonunda Struan onları yatıştırdı. "Bunu bize Bay Erlikson önerdi. Eğer kendisi arzu ediyorsa neden bu şerefi ona bırakmayalım?" Struan ve Brock Erlikson'u alandan geçirdiler. Adamı Struan'ın emrine tahsis ettiği lorkasına bindirirlerken diğer tüccarlar bahçeye çıkarak onu seyrettiler. Mızraklı askerler elleriyle işaret edip alaylı sözler bağırdılarsa da onlara hiç aldırış eden olmadı. Lorca akıntıyla aşağıya doğru inmeye başladı. Brock belki de kendisini bir daha hiç göremeyeceğiz dedi. "Ona dokunacaklarını sanmıyorum, yoksa gitmesine razı olmazdım." Brock omurdandı. Yabancı olmasına rağmen kötü adam değildi. Sonra Gort'la beraber kendi fabrikasına döndü. Diğer tüccarlar da kendi yerlerine dağıldılar. Struan bahçeye ve domuz sokağına açılan arka kapıya silahlı gözcüler koyup durumu ayarladıktan sonra dairesine döndü. Maymay gitmişti. Ahkip de öyle.
"İnek çocuk nerede?"
"Bilmez efendim. İnek çocuk hiç görmek yok."
Struan bütün binayı baştan aşağıya kadar aradı. Fakat ikisi de yoktu. Sanki onlar bu konağa hiç gelmemişlerdi. 5. Kısım. Vakit gece yarısına yaklaşmıştı ve Struan bahçedeydi. Etrafta tatsız bir sessizlik vardı. Struan bütün tüccarların yanlarında silahları, elbiseleriyle uyuduklarını biliyordu. Bahçe kapısının arasından askerlere baktı. Bir bölümü uyuyor, bir bölümü de yaktıkları ateşin başında konuşuyordu. Struan buradan ayrılıp düşünceli düşünceli bahçede ilerledi. Maymay neredeydi? Genç kadının elini kolunu sallaya sallaya Beyazlar Mahallesi'nden çıkmayacağını biliyordu. Acaba onu kandırıp götürmüşler miydi? Böyle düşünmemesi gerektiğini biliyordu. Fakat Çin'in en zengin derebeyi bile bir kere Maymay'ı görünce gerekirse zor kullanarak onu kaçırmaya kalkabilirdi. Yan duvardan bir gölge zıpladı. Struan'ın bıçağı o anda elindeydi. Fakat karşısında titreyerek bir kağıt parçası uzatan bir Çinli vardı. Kağıdın üstünde Jin Kuan'ın sadece anlaşma ve özel belgelere bastığı mühürü gördü. Çinli usulca, "Efendi," dedi, "izle, yalnız." Struan durakladı. Mahalleden ve adamlarından ayrılmak tehlikeliydi. Budalalıktı bu. "Yok, Jin Kuan buraya getir."
"Olmaz, izle." Çinli mühürü işaret etti. "Jin Kuan ister, çabuk, çabuk."
"Struan yarın," dedi.
Çinli olmaz der gibi başını salladı. "Şimdi, çabuk, çabuk, tamam."
Struan Jin Kuan'ın mühürünün başkalarının eline geçmiş olması olasılığını düşündü. Bu bir tuzak olabilirdi. Fakat Mouse'u ya da başka adamını da götüremezdi. Konuşmanın en kısa süre içinde ve yalnız olması gerekiyordu. Kağıdı fenerin ışığında inceledikten sonra başını salladı. "Olur." Çinli önden giderek yan duvardan atladı. Struan da bir tuzağa hazır peşinden gitti. Çinli fabrikanın yan duvarını izleyerek domuz sokağına çıktı. İşin garibi sokak bomboştu. Ama Struan düşman gözlerin kendisini gözetlediğini hissediyordu. Domuz sokağının sonuna gelince Çinli doğuya döndü. Orada perdeli iki tahtırevan bekliyordu. Tahtırevancı Çinliler dehşete kapılmışlardı. Struan'ı görünce korkuları daha da arttı. Struan bir tahtırevana, Çinli de diğerine bindi. Adamlar hemen tahtırevanları kaldırdıkları gibi 13 fabrika sokağında koşmaya başladılar. Struan'ın bilmediği dar, ıssız bir geçide girdiler. Bunu başka geçitler izledi. Struan nerede olduğunu bilemiyordu artık. Arkasına yaslanmış hem budalalığına küfrediyor hem de tehlike duygusu ve heyecanının zevkini tadıyordu. Sonunda Çinliler yüksek duvarlı pis bir avluda durdular. Çinli tahtırevancılara biraz para verince adamlar karanlıklarda adeta eridiler. Sonra adam bir kapıya vurdu. Kapı açılınca Struan'ın geçmesi için yana çekildi. Ama Struan ona önden yürümesini işaret edip ihtiyatla arkasından gitti. Başka bir Çinli'nin fenerle beklediği pis bir ahıra girdiler. Bu adam dönüp ahırın başka bir kapısından çıktı. Arkasına bakmaya bile gerek görmemişti. Bu kez kocaman bir ambara girerek harap merdivenlerden çıktılar ve oradan yine başka bir ambara geçtiler. Karanlıkta fareler kaçıştı. Struan su sesi ve gıcırdayan halatlardan nehrin yanında bir yerde olduklarını anlamıştı. Bıçağının sapını eliyle tutmuş, ucunu gömleğinin koluna gizlemişti. Ani bir dövüşe hazırdı. Elinde fener olan adam eğildi. Sandıkların altından geçerek yürüdü ve yarı gizli kapıyı usulca vurduktan sonra açtı. Jinkua, merhaba Tayfan dedi. Eskisi gibi çok zaman hiç görmedik. Struan içeri girdi. Burası da pislik içinde sandıklarla dolu loş bir ambardı. İçi rahatlayarak konuştu. Merhaba Jinkua, görmek yok uzun zaman. Jinkua çok yaşlı, zayıf, ufak tefekti. Cildi parşömene dönmüştü. Kırlaşmış seyrek sakalının telleri göğsüne kadar iniyordu. İşlemeli bir giysi vardı üzerinde. Takkesi de mücevherliydi. Ayaklarında da altı kalın işlemeli ayakkabılar vardı. Uzun saç örgüsü ise kalın ve pırıl pırıldı. Küçük parmaklarının tırnaklarını korumak için mücevherli kılıflar takmıştı. Jinkua memnun memnun başını sallayarak deponun bir köşesindeki üstüne yiyecek ve çay takımı konmuş masanın başına geçip oturdu. Struan da onun karşısına geçti. Böylece arkasını duvara vermişti. Jinkua gülümsedi. Sadece 3 dişi vardı. Bu dişlere de altın krom geçirilmişti. Yaşlı adam Struan'ı getiren Çinli'ye bir şeyler söyledi. Adam başka bir kapıdan çıkıp gitti. Jinkua çay dedi. Olur. Jinkua başını sallayınca fenerli uşak çay koydu. Efendisiyle Struan'a yiyecek ikram etti. Sonra bir kenara çekilip Jinkua'yı seyretmeye başladı. Struan onun adaleli bir vücudu ve belinde de bıçağı olduğunu görmüştü. Jinkua yemesi için Struan'a işaret etti. Rica ederim. Teşekkür ederim. Struan azıcık bir şey yiyip çay içti. Beklemeye başladı. Konuşmaya Jinkua'nın başlaması şarttı. Sonunda ihtiyar adam, ben görmek istedin. Jinkua, kanton dışı iyi ticaret yaptı mı?
İş iyi, hep aynı, ziyanı yok.
Ticaret durdu mu şimdi?
Durdu. Hoppo çok kötü mandarin. Asker çok çok. Ben ödedi askerler için büyük para. Aye yah.
Kötü. Struan çayından bir yudum aldı. Kendi kendine şimdi söyleyemezsen bu fırsatla kaçar diyordu. Fakat uygun zamanın gelmiş olmasına karşın Hong Kong'u asla satamayacağını da anlamıştı. Ben sağ oldukça Hong Kong'da bir mandarin bulunamayacak. O halde Brock'u temizlemeliyim. Fakat iflastan kurtulmak için cinayet bir çare değil ki diye düşündü.
Duydum tek göz şeytan, Tayfan'ın boğazını sıkmış.
Duydum Hoppo, Jo Hong'un boğazını sıkmış. Struan anlaşma yapmamaya karar verdiği için rahatlamıştı artık. Aye yah.
Öyle ama yine mandarin tisem var, hiddet çok.
Neden?
Longstaff yazmış kötü kötü mektup.
Struan çay. Ah çok iyi, güzel cinsledi.
Master Longstaff hep Tayfan'ın dediğini yapar heya.
Bazen olur.
Kötü, Tisen kızınca.
Kötü, Mr. Longstaff kızınca.
Aye yah.
Jinkua dikkatle bir parça yiyecek alıp ağzına attı. Gözleri daha da kısılmıştı.
Biliyorsun, Hay Fat Choy.
Çinlilerin yeni yılı, biliyorum.
Yeni yıl yakında başlar. Joe Hong geçen yıllardan kötü borç var. Yeni yıl borçsuz başlamak iyi Joss. Tayfan'da var pek çok, Joe Hong senedi.
Ziyanı yok, beklerim. Jinkua ve diğer Joe Hong tüccarının Struan'a 600 bin dolar borcu vardı. Jinkua'nın senetler bekler. Tamam yemek ah birinci sınıf güzel.
Çok kötü.
Jinkua çayını yudumladı.
Duydum Taipan, Başan'ın ve çocuklar ölmüş. Kötü Joss, üzüldüm.
Struan kötü Joss, çok dedi.
Ziyanı yok, sen daha genç. Çok yeni inek çocuk var. Tek bir parça inek çocuğun May May. Neden Taipan var tek bir boğa çocuk? Belki Taipan ister ilaç var.
Struan dostça cevap verdi. Ne zaman gerekir isterim. Duydum, Jinkua yeni boğa çocuk olmuş. Bu erkek evlat numara kaç?
Jinkua gülümsedi.
10 ve 7.
Struan aman tanrım diye düşündü. 17 oğlu var. Jinkua bu arada kızları saymıyor. Bir o kadar da kızı olmalı. Başını eğip hayranlığını belirten bir ıslık çaldı.
Jinkua güldü.
Bu mevsim ne kadar çay istersen?
Ticaret durdu. Nasıl ticaret olur?
Jinkua göz kırptı.
Olur.
Bilmem. Broka sat. Ben çay isteyince söylerim he ya.
2 günde bilmek gerek.
Olmaz. Jinkua sert sesle uşağına bir şeyler söyledi. Çinli gidip üstü küflenmiş sandıklardan birinin kapağını kaldırdı. Sandığın içi gümüş külçelerle doluydu. Jinkua diğer sandığı da işaret etti.
Var burada 40 laç dola.
Bir laç aşağı yukarı 25 bin sterlindi. 40 laçsa 1 milyon sterlin ediyordu. Jinkua'nın gözleri daha da kısıldı.
Ben borç alır, çok zor, çok pahalı. İstersin, belki Jinkua verir borç.
Struan şaşkınlığını gizlemeye çalıştı. Bütün borçlara zor koşullar eklendiğini biliyordu. Jinkua'nın bu kadar gümüşü gizlice toplayabilmek için hayatı, ruhu, evi, geleceği, dostlarının ve oğullarının geleceğiyle kumar oynamış olduğunu da biliyordu. Gümüş gizli olmalıydı. Çünkü yoksa Hoppa bunu çalar ve Jinkua da ortadan kaybolurdu. Bu haber Kantonya'da civarındaki korsan ve haydut yataklarına sızdığı, gümüşün %1'i kadar bir miktarın Jinkua'da olduğu söylendiği takdirde ihtiyarı hemen temizlerlerdi.
Struan çok laç dolla dedi. İyilik yapan erkek karşılık iyilik ister.
Bu yıl alacaksın çay 2 misli. Fiyat geçen yılın aynı. Olur?
Olur. Struan çay için piyasa fiyatından fazla verip afyon içinse daha az alabilir ve yine de büyük kar sağlardı. Kendi kendine eğer diğer koşulları yerine getirmeye imkan varsa tabii dedi. Belki de daha mahvolmadım. Eğer Jinkua Hong Kong'a mandarin istemezse.
Struan mandarinin anlaşmanın bir koşulu olmaması için dua ediyordu. Çünkü Hong Kong'da mandarin olmazsa bir Joe Hong örgütü olmayacağını da biliyordu.
Sadece Jinkua ve Jinkua oğlundan mal almak. 10 yıl.
Struan aman tanrım diye düşündü. Ona evin tekelini verirsem istediği gibi bizim suyumuzu çıkarır. Başını salladı.
Olur. Çay fiyatı, ipek fiyatı diğer Joe Hong'la aynı olursa.
20 yıl. Piyasa fiyatı ekle %10.
Olur ama %5.
8.
5.
7.
5.
7.
Olmaz. Hiç kar. Çok fazla. Çok dedi Struan.
Ay ay ya, çok fazla çok kar, 7.
10 yıl %6, 10 yıl %5.
Jinkua şiddetle,
ay ay ya diye cevap verdi. Kötü fazla kötü.
Kuru elini sandıklara doğru salladı.
Dehşet masraf, büyük faiz, çok fazla. 10 yıl 6, 10 yıl 5, yeni 10 yıl ekle 5'ten.
Struan adamın gerçekten kızıp kızmadığını düşündü. Yoksa numara mı yapıyordu? Struan gümüşe bakmıyordu fakat bunun kendisini adeta büyülediğinin farkındaydı. Budalalık etme dedi kendi kendine. Al her şeyi kabul et. Güvencedesin oğlum, her şeyin var.
Jinkua birdenbire
mandarin tiysen der bir mandarin Hong Kong diye çıkış yaptı. Neden sen dedin hayır?
Jinkua mandarin sevmez heya. Neden ben mandarin seveyim heya?
Struan midesinin kaslarının gerildiğini hissetmişti.
40 laç dolla bir mandarin olur?
Olmaz.
Çok kolay. Neden sen diyorsun olmaz? Olur.
10 misli 40 laş dolla olmaz. Önce ölürüm.
Struan pazarlığı sona erdirmeye karar vermişti. Sert sesle bitti dedi. Babalarımın üstüne bitti. Kalkıp kapıya doğru yürüdü.
Jinkua sordu. Neden gitmek?
Mandarin yok, dolla yok. Neyi konuşalım heya?
Jinkua gülünce Struan şaşırdı.
Çinli, tiysen mandarin ister dedi. Jinkua mandarin parası vermek ödünç yok. Yeni 10 yıl %5 eklemek olur.
Olur, aklı karışan Struan tekrar oturdu. 5 laç dolla Jinhua toprak alır. Hong Kong olur. Struan kendi kendine neden dedi. Jinhua parayı kendisi bana ödünç veriyorsa, Joe Hong'un bitmiş olduğunu da biliyor demektir. Niçin kendi kendisini mahvetmeye çalışsın, neden Hong Kong'da arazi almak istesin? Jinhua tekrar sordu. Olur.
Olur.
5 laç dolla, emin sakla. Jinhua tik ağacından küçük bir kutuyu açarak içinde fil dişinden yapılmış, 5'er santim boyunda 2 çubuk çıkardı. Bunları ustalıkla tutarak türlü oymalarla bezenmiş uçlarını mürekkebe batırdı. Bir kağıda mühürünü bastı, sonra çubuklardan birini Struan'a verdi.
Adam bu çubuk getirecek, toprak ve dolar 5 laç ver, tamam?
Tamam.
Gelecek yıl bir boğa çocuğum Hong Kong'a gönderecek. Sen aynı çocuk oğlun gibi Londra'da okul gönder, olur?
Olur. Struan'ın Gordon Chen konusunda da bir şey yapması gerektiği anlaşılıyordu. Jinhua içini çekince Struan anlaşmanın olduğunu sandı. Fakat Çinli elini yan cebine sokarak 8 parça para çıkardı. Her para ortadan 2'ye bölünmüştü. Jinhua tırnak kılıfıyla 4 parça madeni Struan'a doğru itti.
Son, 4 iyilik. Bir adam bundan getirecek, sen iyilik.
Nasıl iyilik? Jinhua iskemlesinde arkasına yaslandı.
Bilmem Taypan, bir gün 4 iyilik. Belki benim hayatımda olmaz, belki oğlumun.
Zaman bilmem ama 4 iyilik. Yarım maden para 1 iyilik, olur?
Struan'ın sırtındaki ter buz kesmişti. Böyle bir teklifi kabul, felaketi davet etmek demekti. Fakat reddederse gümüşleri kaybedecekti.
Başını şeytanın tuzağına soktun diye düşündü. Ama kararını ver. Gümüşü istiyor musun, istemiyor musun?
20 yıldır Jinhua'yı tanıyorsun. Sana daima dürüst davrandı. Hem kantonun en akıllı adamıdır o. 20 yıl o sana yardım etti ve yol gösterdi. Birlikte gücünüz ve zenginliğiniz arttı. Ona güvenmelisin.
Hayır, kimseye güvenemezsin. Hele Jinhua'ya hiç.
Onunla beraber zengin oldun. Çünkü son koz daima senin elindeydi.
Şimdi ölüm ve hayat destendeki 4 kozu Jinhua'ya vermen isteniyor.
Struan bir kez daha Çinli kafasının ince zekasına ve şeytanca düşünüşüne hayran oldu. Sonra kendi kendine, ''Fakat ikimiz de çok büyük kumar oynuyoruz.'' dedi. ''İkimiz de birbirimizin dürüstlüğüne oynuyoruz. Çünkü bu istenilen şeylerin yapılacağına dair ortada bir garanti yok. Sadece bu anlaşma yemin sayıldığı için bunları yerine getireceksin.''
Elini uzatarak olur dedi. Benim adetim el sıkışmak. Çin adeti değil, ziyanı yok.
Şimdiye kadar Jinhua ile el sıkışmamıştı ve bunun barbarca bir hareket sayıldığını biliyordu. Jinhua mırıldandı.
İyilik belki yasaya aykırı. Benim senin, anlıyor musun?
Anlıyorum, sen dostsun. Sen oğlum para yollayıp kötü iş istemezsiniz.
Jinhua bir an gözlerini kaparak Avrupalı barbarları düşündü. Onlar kıllı ve maymun gibiydiler. Tavırları iğrenç ve çirkindi. İnanılmayacak kadar pis kokuyorlardı. Ne uygarlıkları, ne terbiyeleri, ne de nezaketleri vardı. En aşağılık köle bile en soylu Avrupalıdan 10.000 kat iyiydi. Macao'daki Çince konuşan İngiliz barbar fahişeye bir kere gittiğini hatırladı. Bunu zevk almaktan çok merak dolayısıyla yapmıştı. Arkadaşları bunun unutulmayacak bir tecrübe olacağını, çünkü kadının istendiği takdirde her türlü inceliği yapacağını söyleyerek onu teşvik etmişlerdi. Jinhua kadının kıllı kollarını, koltuk altlarını, kasık arazını, cildinin kabalığını, yüzünü, pis parfümüne karışan kötü terini aklına getirince tiksintiyle titredi. Hele barbarların yedikleri yemek ne korkunçtu. Birçok ziyafete gitmiş ve ardı gelmeyen yemekler boyunca aç değilmiş gibi davranıp mide bulantısından bayılacak gibi olmuştu. Barbarların yarı pişmiş etleri bıçakla ağızlarına atarak oburcasına yemelerini, çenelerinden akan salçayı seyretmişti. Ya o mide bulandıran haşlanmış lezzetsiz sebzeler, hazmedilemeyen ağır böreklerden ne kadar çok yiyorlardı. Onlar domuzlara benziyorlardı zaten. Onların beğenilecek bir yanı yok diye düşündü. Sadece insan öldürmesini biliyorlar. Bunu da inanılmaz bir vahşetle, zarafete hiç yer vermeden yapıyorlar. Bir de para kazanmayı biliyorlar. Hiç olmazsa onlar bizim para kazanmamız için birer araç. Barbarlar şeytanın ta kendisi. Sadece bu adam, bu Dirk Struan. Bir zamanlar Dirk Struan da diğer barbarlar gibiydi. Ama şimdi yarı Çinli o, kafası öyle. Kafa önemlidir. Çünkü Çinli olmak kısmen bir düşünme tarzıdır. Hem o temiz ve güzel kokuyor. Sonra bizim bazı adetlerimizi de öğrendi. Yine de şiddete düşkün, barbar ve katil. Fakat biraz değişti. Eğer bir barbar, uygar bir insan olabilirse neden birçoğu aynı hale gelmesin? Planım akıllıca düşünülmüş. Jinkua gözlerini açıp eğilerek Struan'ın eline hafifçe dokundu ve mırıldandı. Dost! Sonra uşağa çay doldurması için emir verdi. Adamlarım gümüşü fabrikana getirmek. İki gün, gece çok gizli. Büyük tehlike. Pek büyük, çok. Anlıyorum. Gümüş alınca kağıt ve çubuğu veririm. Yarın yolla. Ne çubuk ne kağıt. Söz daha iyi. Heya! Struan başını salladı. Jinkua gururla. 3 defa $10. Jinkua Joe Hong borçlarını öder dedi. Şimdi yeni yıl hiç borç. İyi Joe's. Evet, benim için de iyi Joe's. Pek büyük, çok tehlike Taipan. Yardım yok. Ayeyah, tehlike. Struan 4.5 madeni parayı aldı. Teşekkür ederim Chen Tse, Jin Arn. Çok teşekkür ederim.
Teşekkür yok Dirk Struan, dost.
Birdenbire Struan'ı oraya getirmiş olan Çinli içeri daldı. Heyecanla Jinkua'ya bir şeyler söyledi. İhtiyar adam da Struan'a döndü. Hizmetkarlar gitti, mahallede gitmiş. Hepsi gitmiş. 6. kısım. Struan dönüş yolunda durumu düşündü. Tahtirevan'dan domuz sokağında inip alana daldı. Burada eskisinden daha fazla asker vardı. Fakat onlar kendisine ilişemeden Struan bahçe kapısından girdi. Bir tüfek aynı anda karnına dayandı. Sonra Brock, ah sen misin Dirk diye söylendi. Hangi cehennemdeydin? Dışarıdaydım. Brock'a baktı. Neden tüfeği karnıma dayadın?
Seni iyi karşılamak, bizim uyumadığımızı görmeni istedim.
Brock kapıya doğru gitti. Güneş doğmak üzereydi.
Buradaki durum hiç hoşuma gitmiyor. Bu alçaklar arada sırada davul çalmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Bence çekilmek olasıyken gitmemiz iyi olacak.
Birkaç gün güvenlikteyiz.
Belki ama içimden bir ses gitmemiz gerektiğini söylüyor.
Parmağıyla mızrakları işaret etti. Onları saydık.
150 kişi var. Hovkua mahallenin etrafında 1000'den fazla mızraklı olduğunu söyledi. Hem sen neredeydin?
Dışarıda. Struan bir an ona durumu söylemeyi istedi. Ama Brock gümüşün eline geçmemesi için her şeyi yapardı. Küstah bir tavırla güldü.
Şu civarda hoş bir kız var. Haydi oradan. Sen öyle bir kadın için buradan çıkacak kadar aptal değilsin.
Brock sinirli sinirli sakalını çekiştirdi.
Bir saat sonra nöbeti benden alacak mısın?
Evet.
Öyle üzeri çeker gideriz.
Hayır, tatsızlık çıkmadan gidersek gururumuzu kaybederiz.
Evet, bunu ben de biliyorum. Fakat içimden bir ses bunun daha doğru olacağını söylüyor.
2 gün bekleyelim. Brook birdenbire kuşkulandı.
Sen ne zaman kaçılması gerektiği konusunda benim hiç yanılmadığımı bilirsin. Neden kalmak istiyorsun?
Tisen bize numara yapıyor. Bu kez sen yanılıyorsun. Bir saat sonra nöbeti alırım. Struan içeriye girdi. Brook Dirk ne iş çeviriyor acaba diye düşündü. Struan kendi dairesine çıkan mermer merdiveni tırmandı. Sahanlıklara dev Ming ejderhaları ve teak sandıklar konulmuştu. Duvarlara nadide ipekler asılmıştı. Struan kendi kapısını kilitli buldu.
Kapıyı açın diye bağırarak bekledi.
Ahkip onu içeriye aldı. Adam memnunluğunu belli etmemeye çalışarak sordu.
Hangi cehennemdeydin Maymay?
Pencerenin yanında duran genç kadın Ahkip'e bir şeyler söyleyerek onu dışarıya çıkardı. Struan kapıyı sürgüledi. Maymay ışığa yaklaşınca Struan onun solgunluğunu görerek şaşırdı.
Ne oldu?
Çok dedikodu var Taipan. Bütün barbarların kılıçtan geçirileceği söyleniyor.
Bunun yeni tarafı yok. Sen neredeydin?
Mızraklı askerler yeni. Tise'nin gözden düştüğü söyleniyor. Kendisini idama mahkum etmişler.
Saçma. O imparatorun kuzeni ve Çin'in ikinci zengini.
İmparator Tise'nin anlaşma yapmasına o kadar kızmış ki kendisine herkesin içinde işkence edilecekmiş.
Delilik bu.
Maymay birdenbire Jinkua'yı gördün mü diye sordu. Struan çok şaşırmıştı.
Jinkua'yı nereden biliyorsun?
Bugün başhanımına saygılarımı sunmak için evine gittim. O Jinkua'nın döndüğünü ve seni çağırttığını söyledi.
Struan Maymay'ın yaşlı adamın ilk karısını tanıdığını bilmiyordu. Fakat öyle hiddetliydi ki bunun üstünde durmadı.
Neden bana gideceğin yeri söylemedin?
Maymay da bağırdı. Çünkü bana engel olurdun. Onu görmeye gittim. Sonra saçlarımı yaptırdım ve yıldızlara bakan falcıyla konuştum.
Jinkua'nın eşlerinin harika bir berberi var. Saçtan çok iyi anlıyor. Bu kadın çok tanınmış, çok pahalı. Yıldız bakıcısı Josun iyi olduğunu söyledi. Çok iyi. Ama ev yaptırırken dikkat edeceksin.
Struan falcılarla konuşmak, saçını yaptırmak için mi hayatını tehlikeye attın diye patladı. Saçının nesi var? Eskisi gibi iyi.
Genç kadın soğuk bir tavırla konuştu. Sen bu işleri anlamazsın Taypan. Orada dedikoduları duydum.
Adamın elini tutup saçına sürdü.
Daha yumuşak değil mi?
Hayır, hiç de değil. Eğer bir daha bana söylemeden bir yere gidersen seni öyle döverim ki bir hafta oturamazsın.
Maymay da kötü kötü ona baktı. Hele bir dene Taypan.
Struan kadını yakaladığı gibi debelenmesine aldırmadan yatağa götürdü. Elbisesini ve kat kat iç eteklerini kaldırıp kalçasına kendi elini bile yakan bir tokat indirdi. Şimdiye kadar Maymay'a hiç vurmamıştı. Genç kadın yataktan fırlayarak uzun tırnaklarıyla onun yüzünü tırmaladı. Struan onu tekrar yatağa atıp tokatlarken bir lamba devrildi. Maymay onun elinden kurtulup tırnaklarıyla gözlerini çıkarmaya kalktı. Fakat adam bileklerini tuttuğu gibi kadını çevirdi. Üstündeki elbiseyi, iç eteklerini ve çamaşırı yırtarak çıplak kaba etlerine şamarları indirmeye devam etti. Ama Maymay bu arada başını kurtararak dişlerini Struan'ın pazısına geçirdi. Adam acıyla bir soluk aldı ve boş eliyle kadının kalçalarına vurmaya devam etti. Maymay da dişlerini daha derine geçirdi. Struan sıktığı dişlerinin arasından "Bir daha beni ısıramayacaksın." dedi. Dişler daha derine battı ama o mahsus kolunu çekmedi. Can acısından gözleri yaşarmıştı. Maymay'a daha da şiddetli vuruyordu. Eli acıyana kadar kadının kaba etlerine vurdu. Sonunda Maymay onun kolunu bıraktı.
"Lütfen, lütfen daha fazla vurma." diye inleyerek ağlamaya başladı.
Şişip morarmış kalçaları gelecek darbeyi beklerken büzülmüştü. Fakat Struan elini kaldırmadı. Safkan bir atın sadece terbiye edilmesi fakat cesaretinin kırılmaması gerektiğini biliyordu. "Sana 3 saniye veriyorum."
"Özür dilerim, özür dilerim, canımı yaktın, canımı yaktın." Genç kadın hıçkırıyordu.
Struan yataktan kalkarak ışıkla kolundaki yaraya baktı. Maymay'ın dişleri çok derine batmıştı. Kan sızıyordu. Hafif bir sesle "Buraya gel." dedi. Kadın kımıldamadan ağlamaya devam etti. "Buraya gel." Ama bu kez sesi sanki bir kırbaç gibi şaklamıştı. Maymay yırtık elbisesini giymeye çalışarak yataktan kalktı.
"Sana giyin demedim, buraya gel dedim."
Maymay telaşla yaklaştı. Gözleri kızarmış, göz boyaları ve pudrası birbirine karışmıştı. Struan kolunu masaya dayayarak her yaraya konyak döktü. Sonra bir kibrit yakıp kadına verdi.
"Alevi tek tek yaralara tut."
"Hayır, yapamam."
"Teker teker. Bir insanın ısırması bir kuduz köpeğinkinden farksızdır. Çabuk ol."
3 kibritle yaralar yakıldı. Her sefer Maymay biraz daha ağlıyordu. Yanan et kokusu midesini bulandırmaktaydı. Struan da dişlerini sıkmış bir şey demiyordu. Daha sonra Maymay bir tas bularak kustu. Struan hemen bir havluyu sıcak suyla ıslatıp kadının arkasını sildi. Yüzünü de o temizledi. Maymay yine ağlıyordu. Bir ara adamı öperek "Beni dövdüğün için haklısın." dedi. "Ben hata ettim Taypan. Fakat hatam yokken beni dövme. Çünkü uykun gelince dayanamayıp dalarsın ve o zaman seni öldürürüm."